Ayrım 21. 5 5'e. Sayfa 240. Bakırköy'de dedi. Ama Ataköy'den, Yeşilköy'den falan da müşterileri vardı. Dedim ya, kaliteli filmler bulundururdu. Ayrıca da her köşe başında bir videocu. Peki sonra ne oldu diye sabırsızca sözünü kestim. Kalbimin çırpıntısı durmuyordu bir türlü. Nasıl gelişti olay? Şaşkınlıkla yüzüme baktı. Ne gibi yani? Hangi olay? İçimi çektim. O çok normal bir hikaye anlatıyormuş da ben durup dururken manasız sorular soruyormuşum gibi davranması sinirime dokundu birden. Yani neler oldu demek istiyorum. Anneme bir türlü gelemedik de. Daha vakit var da ondan, dedi sabırsızlığımı aldırmadan. Belki fark etmemişti bile. Gerçekten de çok sıradan bir hayat hikayesi anlatır gibiydi. Bütün yaz orada çalıştım. Gündüzleri getir götür işlerine bakıyordum daha çok. Müşteriler telefonla film ısmarlıyorlardı. Ben yeni kasetleri götürür, eskileri geri alırdım. Geceleri ise ben bakardım dükkana. Yaz vakti geç saatlere kadar gelirdi insanlar. Ama bu ağır çekim anlatıp içime baygınlık getirdi. Annemi hiç götürdün mü oraya? Anneni mi? Ne alakası var? Anneni bulmamıştım ki daha. Aramamıştım bile. Bütün yaz bir kez bile geçmemiştim karşı tarafa. Sonra Eylül'de fakülteye bir uğrayayım dedim. Bütünleme tarihlerini falan öğrenmek için. Anneni görürüm diye umuyordum aslında tabii. Gördün mü? Hayır. Ama okuldan atıldığımı öğrendim. Sınav hakkım falan kalmamış hiç. Şaşırtıcı bir şey değildi aslında. Ama nedense çok kötü oldum. Artık üniversiteli numarası da yapamayacaktım. Bir ara memlekete döneyim dedim. Ama ne yapacaktım orada? Karadeniz'in en ıssız kasabalarından biri. Nasıl olduysa kurtulduğum bir yere dönmenin ne anlamı olabilirdi ki? Videocuda çalışmak da ağır geldi birden. Öğrenciyken neyse ne de bir meslek olamazdı yani. Derin bir soluk aldım. Öteki adamın mesleğiymiş ya. Hangi öteki adamın? Yanında çalıştığın adamın. Onun mesleği sinemacılıktı. Orası da pek o kadar belli değil ya. Birkaç gün sonra dükkan basıldı. Ben dışarıdaydım Allah tarafından. Bir geldim ki sokak polis kaynıyor. Hiç yaklaşmadım bile. Uzaktan seyrettim dükkanın mühürlenişini falan. Süleyman abiyi neden götürdüler? Ne zaman bıraktılar? Bıraktılar mı? Hiçbir zaman öğrenemedim. Her şey mümkündü o sıralar. Kafası kızan biri asılsız bir ihbar da yapmış olabilirdi. Adam sahiden bir suç işlemiş de olabilirdi. İçeride eşyalarım vardı, kitaplarım vardı. Kimliğimi kolayca tespit edip benim de peşime düşebilirlerdi. Düşünsene, onca zaman üniversitede olaylara karışmamak için elimden geleni yap, hiçbir politik tavrın olmasın, başını belaya sokmamaya dikkat et, sonra da ne olduğunu bilmediğin bir suçtan dolayı içeri alsınlar, işkenceye yatırsınlar. Ödüm patlamıştı anlayacağın. Ne yaptın? Ne yapacağım? Hemen uzaklaştım oradan. Teslim aldığım kasetlerle birlikte. İzimi kaybettirmem gerektiğine inanmıştım. Çok uzun süre sonra gidip baktığımda sandviççi açılmıştı aynı yerde. Bir daha görmedin mi yani adamı? Herhangi başka bir mahallede mesela, diye sordum. Görmedim, dedi. Ama işte anneni gördüm. Nerede, nasıl, diye atıldım heyecanla. İyice uzaklaşayım diye Kadıköy tarafında bir pansiyona yerleştim. Karşıya geçince Erenköy'e gitmek de şart olmuştu artık. Gene de hemen cesaret edemedim. Köşkün çevresindeki sokaklarda epey dolaştım ama yakınına gidemedim. Gitsem ne yapacaktım ki? Kapıyı çalıp adını bile bilmediğim bir kızı mı soracaktım? Yani anneni bulmak istiyordum ama bulunca ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Sustu, bardağına su doldurdu. Gene kafasına dikip bir solukta içti. Ağzım dilim kurudu konuşmaktan, dedi. Tam da en önemli yere geldin, dedim. Bir su da ben doldurdum kendime. Gördüm ama ilk bakışta tanıyamadım. O güzelim fırtına saçlar gitmiş, kısacık kesilmiş. Uzaktan gelenin o olduğunu anlayamadım. Saçlardan da önemlisi yürüyüşü değişmişti. O dik başlı, havalı, zıplarcasına yürüyen kızın yerini, omuzları düşmüş, ayaklarını sürüyerek yürüyen, boynu bükük değilse bile başı eğik bir kızcağız almıştı. Yüzüne dikkatle baktım. Elleri kot pantolonun cebinde, dalgın dalgın, ağır ağır yanımdan geçtiğinde. Yüzünün beyazlığına şaştım. Gerçek dışı, gerçekliğe aykırı bir beyazdı. O kız, bu kız mıydı? Evet, oydu. Görmedi bile beni. Deniz kıyısına doğru yürüyordu. ben de peşinden. O vakitler bütün sokaklar denize inerdi. Kıyıdaki kayalıkların oradan çoluk çocuk denize girerdi. Denizi doldurup otoyol yapmamışlardı daha. Durdu, içini çekti. Hikayenin devamını anlatmak için cesaret toplamaya çalıştığını sandım. O zamanlar ne kadar güzeldi İstanbul. Tabii gençken her şey daha güzel görünüyor insana. Lafı döndürüp İstanbul'un güzelliklerine dalmasını, asıl hikayeden daha fazla kaçmasını nasıl önleyebilirim? Nereye kadar izledin annemi? Yolun sonuna kadar. Dönüp arkasına bakmıyordu hiç. Ama ben gene de ikide bir ağaç arkalarına saklanıp kendimi güvenceye alıyordum. Gitti, kayaların üstünde bir yere oturdu. Oturuncaya kadar başını kaldırmadı. Kaldırınca da doğru denize baktım. Denizden hiç ayırmadı gözlerini. Eylül sonuydu. Hava hala sıcaktı. Ama okullar açıldığından olacak, kimseler yoktu kayaların orada. O öylece oturdu. Ben öylece baktım. Ona yaklaşma cesaretini toplamam kaç dakika, kaç saat, kaç yüzyıl sürdü bilemiyorum. Ama sonunda başardım. Ağır ağır, sessizce, onu ürkütüp kaçırmaktan deli gibi korkarak, kayaların üstünde yürümeye, hiç de elverişli olmayan ayakkabımları gittim, yanına çöktüm. Dönüp bakmadı bana. Sanki orada olduğumun farkında değildi. Bir süre daha oturduk öyle. Sonra yüzüme bakmadan konuştu denize doğru. Yapamayacağım, dedi. Yapamıyorum. Kaç kez karar verdim. Kaç kez geldim buraya ama olmuyor. Hayat hep galip geliyor. O anda nereden ilham geldi, elime ve dilime hangi melek sahip çıktı hala merak ederim. Omuzlarına dokunmak için ellerimi uzattım ama geri çektim ona değmeden ve dilim çözüldü. Sanki gökten döküldü ağzımdan çıkan sözler. Hayat her şeyin doğrusunu biliyor dedim. Ne dediğimi bilmeyerek. Başını benden yana çevirdi. İlk kez baktı yüzüme. Hayat sen misin diye sordu. Öylesine şaşırdım ki güldüm. Ben gülünce o da gülümsedi. Ben seni bir yerden tanıyorum dedi. Nereden tanıyorum? Gözlerimden yaşlar döküldüğünü fark ettiğim anda yüzümü saklamak istedim. Babamın ağır aksak, takıntılı, sıkıntılı anlatımı birden keyifliye dönüşmüştü çünkü. Hatırladığı anda onun yüzünü güldüren aşk sahnesi beni neden ağlatıyordu? Döktüğüm gözyaşlarında hüzün olmadığını ayrımsadım birden. Ömrümde ilk kez mutluluktan ağlıyordum galiba. Bunlar birbirlerine aşık olmuşlar. Yolu yok, bayağı aşk yaşamışlar. Baksana deniz kıyısında yan yana göz göze oturmuşlar. Hayır, annen hiçbir zaman aşık olmadı bana, dedi babam, aklımdan geçenleri anlamış gibi. Tek aşkı Ömer'di onun. Merkez binanın önündeki patlamada ölen çocuk. Ama beni bir ara sevdi. Hiçbir zaman açıkça söylemedi bunu, evlenme teklif ettiğinde bile. Ama ben biliyordum. O mu sana evlenme teklif etti? Acımtırak gülümsedi. Pek teklif de sayılmaz ya, bir gün biz artık evlenelim diyiverdi. Hamile olduğunu sandım önce ama değildi. Evliliğimizin ikinci yılında doğdun sen. Sevinçten uçacak gibi oldum ama çok geçmeden anladım. Semiha Hanım'a inat evlendi benimle. Annesini hiçbir zaman affetmemişti, affetmedi. Herkes Semiha Hanım'ın onu kovduğunu, barışmaya yanaşmadığını sanıyordu. Ama öyle değildi. Sen doğduktan sonra iki defa haber gönderdi. Kocasını bıraksın, alsın çocuğunu köşke dönsün diye. Ama annen kabul etmeyi aklından bile geçirmedi. Seni seviyordu tabii, dedim umutla. En azından benden ümidini kesmemişti daha. Ama benden vazgeçmiş olsaydı bile gitmezdi. O kadının boyunduruğuna girmektense sokaklarda dilenirim demişti. O köşkün nasıl bir hapishane olduğunu bilemezsin, demişti. Çocukluğunda kim bilir neler çekmiş. Gözümün önüne tavan arasındaki o taş bebek geldi nedense. Çocukluğundan pek şikayet etmedi bana. Annesine kinlenmesinin asıl sebebi Ömer'di. Onu sorumlu tutuyordu sevgilisinin ölümünden. Aslında daha çok sevdiğiyle birlikte ölememiş olmasından. O gün kendisini olay yerinden uzaklaştıranın annesi olduğuna emindi. O sabah durup dururken içeri almışlar anneni, olaydan sonra da salıvermişler. İçeri aldıklarında öyle nezarete falan da atmamışlar. Birinin bürosunda bekletmişler saatlerce, sonra da büronun sahibi gelip, Semiha Hanım'ın hatırına bu sefer bırakıyorum seni, bir daha da böyle işlere karıştığını duymayayım gibisinden laflar etmiş. Çıktığında durumu öğrenince deliye dönmüş tabii. Semiha Hanım her şeyi inkar etmiş. Ben kendi halinde bir kadınım. Polisin işine nasıl karışırım diye sızlanmış. Ama annen inanmamış. Hiçbir zaman inanmadı. Kaç kez intiharı düşündükten, hatta planlar yaptıktan sonra cesaret edemeyince, bir de ben olmadık bir biçimde karşısına çıkınca, işte bana tutunmaya çalıştı. Ama bilmem ki, belki daha o zamandan karar vermişti ölmüş gibi yaşamaya. Öyle deme baba, öyle olsaydı beni doğurmazdı. Bilmem ki, belki ona doğru dürüst bir hayat yaşatabilseydim, en azından biraz anlam katabilseydik yaşamımıza. Ömer'i onunla yaşadıklarını sürekli bir acı olarak değil, hoş bir anı olarak hatırlayabilirdi belki. Bana güvenebilseydi. Ama olmadı işte. O parıltılı, coşkulu, cıvıl cıvıl genç kız, içine kapanık, kendini ifade etmekten aciz ya da buna üşenen bir ev kadınına dönüştü gözlerimin önünde. Benimle evlendiğine bin pişmandı, eminim. Her halinden anlaşılıyordu bu. Ama hiçbir zaman açıkça dile getirmedi. Dırdır ederdi yalnızca, dedim. Evet, dırdır ederdi. Derin bir ruh kırıklığıydı onunki. Ama kendisini öldürmesine yol açacak bir şey değildi. Dedim ya, yıllardır öyleydi. İntihar etmedi diyorsun yani. Etmediğini biliyorum Zehra, biliyorum. Suçlu benim, işte söylettin. Yıllardır içimde sakladım. Sen mi? Sen mi diye haykırmışım dehşet içinde. Ayağa fırlayıp karşısına dikilmişim. Sen mi baba? Ama neden? Dirseklerini dizlerine dayamış, avuçlarıyla gözlerini kapamıştı. O gün eve geldiğimde diye başladı titrek bir sesle. Anahtarımla açtım kapıyı. Annem beni duymadı. Çünkü evet balkondaydı. Balkondan sarkıyordu Zehra. Ama bir şeye uzanıyordu, anlıyor musun? Atlamaya yeltenmiyordu. Atlayacak insan bacaklarını parmaklıktan aşırtır. Öyle yarı beline kadar sarkmaz. Neye uzanıyordu bilmiyorum. Belki kedi kaçmıştı gene. Kuş peşine düşerdi arada bir, olmadık yerlerde mahsur kalırdı. Ama sonradan düşündüm bunu. O an hiçbir şey düşünmedim. Onun tehlikede olduğunu gördüm yalnızca ve koştum onu yakalamak için. Ama ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Tül perdeye dolandım, tutamadım onu, tutamadım. Ne diyeceğimi bilemedim. Annem balkondan düşmüş müydü yani? Olabilir mi? İnsan balkondan düşebilir mi? Öylece baka kaldım bir süre. O da hiç kıpırdamadan öylece oturuyordu. Sonra yanına gittim, önünde diz çöktüm, ellerini yüzümden çektim yavaşça. Yanakları ıslaktı. Konuşmak istiyordum ama sesimi bulamıyordum. Neden kimseye söylemedin diyebildim sonunda. Neden hep sakladın? Hemen cevap vermedi. Uzun uzun baktı gözlerime. İnanır mıydın diye sordu sonra, çok alçak bir sesle. Şimdi bile inanıyor musun? Duraksadım. Bir an mı, birkaç saniye mi, daha mı uzun bir süre? Bilmem ki dedim, kendi kendimle konuşuyormuş gibi fısıldayarak. Bak işte, öz kızım bile bilemezse, arkasında görülen adamın ben olduğumu itiraf etseydim, kim inanırdı onu itmediğime, kim aldırırdı onu itmem için hiçbir sebep olmadığına. Ama her şey bu kadar basit olabilir mi baba? Basit mi? Sen buna basit mi diyorsun? Onu kurtaramadım. Çünkü perdeye dolandın. Ayağa kalktı, ayağa kalkarken beni itti. Sehpa devrildi, ben de yanına yuvarlandım. Hiç aldırmadı. İnanmıyorsun bana, inanmıyorsun işte. Bu yüzden anlatmadım, anladın mı? Yeter be, rahat bırakın beni. Ve yüzüme bakmadan döndü. Odasına girip kapıyı çarptı. Babam doğruyu söylemiş miydi? Annemin hikayesini öğrenmiş miydim sonunda? Her şey bu kadar basittiyse, annem bir kediye uzanırken yanlışlıkla balkondan düştüyse, ben bunca yıldır neden bu kadar acı çektim? Neden deliliğin sınırlarında dolaştım durdum? Gerçi kim demişti hiçbir şey basit değildir diye. Yerden kalktım, devrilen sehpayı düzelttim. Sürahiyi, bardakları toplayıp mutfağa götürdüm. Sonra evin içinde dolaştım. Bütün perdeleri, pencereleri açtım. Gene de nefes almakta zorluk çekiyordum. Bu taş bebeği neden aldım elime? Benim için ne anlama geliyor? Hem ölü hem şaşkın bakan kalemle çizilmiş gözler. Anneannemin odasına girdiğimde gözlerini kapatmışlardı. Sokağa girdiğimde annemi götürmüşlerdi. Ömrümde hiç ölü gözü görmedim. Nereden biliyorum ölü gözlerin nasıl baktığını? Yaşarken de öyle baktıkları için mi? Anneannem, annem, şimdi de ben. Taş kesilmiş üç kadın. Pencereden iyice sarkıyor, geceye bakıyorum. Geceye abanıyorum daha doğrusu. Geceye abanmakla kalmayıp içine dalmak istiyorum. Dalmak gecenin içine. Evet, balıklama. Annemin hikayesini öğrenebildim mi sonunda? Gerçek bu mu? Fatim Bey'in sesini duyar gibiyim. Gerçeğin hayatla ne ilgisi var? Gördüklerimiz, duyduklarımız, inandıklarımız ya da inanmadıklarımız. Hatta hiç görmediklerimiz gerçek olabilir mi? Bildiğimiz bir şey yok. Bildiklerimiz durmadan değişiyor. Her bildiğimiz durmadan yeni bilinmezlere sürüklüyor bizi. Oyunlara katılıyoruz bilir bilmez. Ve en masum bir seksek oyununun üstüne altıncı kattan bir anne düşüyor. Kama. Şu bebeği atsam, kaldırıma çarpıp bin parça olsa kendi canımı kurtarabilir miyim? Kitabın sonu. 8 Şubat 2013, sayfa 246. Bülent Erkmen. 5 kişi arasında sürmesi planlanan bir işti bu. İsmi de oradan çıktı. Beş peşe bir nesne kitap. Proje şu temel fikirlerden oluşuyordu. 5 ayrı yazardan 5 ayrı bölüm olsun. Romanın bütünü ve 5 bölümün her biri karmaşık bir aşk hikayesi üstüne kurulsun. Romanın ve bölümlerin her birinin 5 ana karakteri var. İkisi kadın, üçü erkek. Bir yazar bir bölümü bitiriyor, diğer yazar bir sonraki bölüme ilk bölümün ana karakterleriyle bir önceki bölümün bittiği yerden ve bir önceki bölümü bölümleri okuyarak başlıyor. Her yazar kendisi neyse o olsun, kendisini kendisi yapan edebi özellikleri bu kez bu yapı içerisinde kursun istedim. Yazarlar yazmadan önce hiçbir araya gelmediler, toplu çalışma yapılmadı. Herkes sırası geldiğinde daha önce yazılmış olanları okudu, kendilerine verilen 2 aylık süre içinde bölümünü yazıp bir sonrakine geçirmiş oldu. 5 yazarın yazarlık anlayışları, türleri farklı olmalıydı. Roman yazmış yazarlar böyle bir şeye katılabilecek, hatta katlanabilecek yazarlar olmalıydı. Bir de beni tanıyan, nazımı çekecek yazarlar olsa iyi olurdu. Sıralamayı ben yaptım. Murathan Munga'nın temel yapıyı ve karakterleri kuracağını, romanı başlatacağını, Faruk Ulay'ın soğutacağını, mesafe koyacağını, Elif Şafak'ın olayı ve karakterleri hareketlendireceğini, karıştıracağını, Celil Oker'in gereceğini, Pınar Kür'ün de beklenmedik olanla toparlayıp romanı bitireceğini düşündüm. Sonuç tam hayal ettiğim gibi oldu. Murathan Munga. Kitabın ilk metnini yazıyor olmanın belli bir özgürlüğü olduğu gibi ağır sorumlulukları da var. Sizden sonrakilere devredeceğiniz metnin onları kışkırtması, avuçlarını kaşındırması gerekti. Kendilerini iyi hissedecekleri alanlar açmak, arkasını getirecekleri ipuçları bırakmak, onların yazarlık dünyalarına ait olduğunu düşündüğüm oyuncaklar armağan etmek istedim. Ucu açık bir yapı kalsın istedim. Herkesin kendine uygun, kenarını yontup biçimleyebileceği çokgen bir kurgu. Diğer yazarların malzemelerini kullanmalarını olanak tanıyan çoklu bir yapı. Kişiliğinin gölgeli yanları olan karmaşık karakterler, belirsiz durumlar, arkasını merak edeceğiniz olaylar bırakmak istedim. Daha en başta bir çocuk oyunu üzerine kurdum. Seksek. Sonuçta çocukluk ve oyun her yazar için zengin bir hazinedir. Ortada cinayet mi, intihar mı olduğu belirsiz bir durum bıraktım. Karışık kafalar ve gönül ilişkileri. Bir kez daha roman kahramanları nedeniyle farkına varacağımız insan denen muamma. Başlangıçları iyi bilirim. Her çeşit başlangıcı, sonrası mı? Sonrası hayat işte. Bize roman yazmamız için bir oyun alanı verilmişti o kadar. Seksek, Erkmen'in projesini tanımlamak için seçtiğim bir metafor, hatta bizzat projenin kendisine göz kırpmak. Madem o bize bir oyun oynuyor, dur biz de ona bir oyun oynayalım demek. Oyun da, çocukluk da sanat için her zaman en elverişli malzemeyi oluşturur. Sanat da büyüklerin oyunudur. Oyunculuk insana kendini göstererek saklanma olanağı sunar. Yalnızca kendi olmanın yetmediği insanlar iyi oyuncu olurlar. Zehra'nın kişisel malzemesinin iyi oyuncu olacağına dair ipuçları barındırdığını düşünüyorum. Kendini oynayarak bulmaya çalışıyor, hepimiz gibi. Fırat benim üzerine en az söz aldığım, neredeyse bir tek cümlelik fırça darbesiyle betimleyip bıraktığım bir karakter oldu. Benden sonraki yazarların imgelemlerine en çok iş bıraktığım roman kişisi o oldu. Yaralı yüz tanımı ve bir tek sözcüğün çağrışımını bıraktım geriye, Kama. Bilenler anımsayacaklardır. Kama, aynı zamanda bir çocuk oyunu olan seksekte kazanılan puan anlamındadır. Beş peşeyi ille tanımlamamız gerekiyorsa, ben bir roman kitabı demeyi yeğlerim. Tek kişinin yazdığı romanların ya da tür romanlarının yanılsama zarını soymaya amaçladığını düşünüyorum. Faruk Ulay. Munga'nın bıraktığı ipuçlarını iyi değerlendirebilecek miyim, benden sonra gelenlerin işine ket vuracak mıyım gibi sorular oluştu aklımda. Dolayısıyla bölümümü kısa bir zaman kapsülü içine sıkıştırmaya çalıştım ki, benden bir şey kapmazlarsa diğer yazarlar Murathan Munga'nın bölümüne dönebilsinler diye. Munga'nın bıraktığı onca açık uç arasında başında Fırat'ın durduğu yolu seçtim. Fırat yalnızca adıyla ve Murathan'ın metninin son iki satırında beliriyordu. Bu da bana benim bölümümün ana kişiliğinin Fırat olması gerektiğini söylüyordu. Bir sonraki bölümün yazarı için neredeyse gizli bir emirdi bu. Fırat'ın henüz betimlenmemiş olması da işime geldi. Yeni bölümde henüz dokunulmamış bir kişilikle çalışma şansı yaratmıştı bana. Üslup farkları. Bu projenin beni heyecanlandıran yanı tam da bu işte. Üslupları apayrı beş yazarın bir araya gelmeden kendi köşelerinde beş peşe yazarak okunabilirliği olan bir romana imza atmaları. Beş peşe gerçekte bir üsluplar romanı. Bir roman okuyucusundan çok bir yazar izleyicisinin okumaktan zevk alacağını sandığım bir kitap. Metinleri baştan sona okuduğumda herkesin yaklaşımının ne denli farklı olduğunu ve üslup farklılıklarının kitabı ne denli zenginleştirdiğini gördüm. İkinci bölümü yazacağımdan bu beş yazar arasında işi en kolay olan bendim. Romanı bitirecek olan kişinin en zorlu savaşı vermesi gerekiyordu ki Pınar Kür sürpriz bir çözümle çıka gelerek günü kurtardı. Zehra'yı şımarık değil de çekingen, İçine kapalı, aklı karışık bir kişi olarak düşünmüştüm. 80'li yıllarda rahatlamış bir genç kızlar grubu vardı üniversite dünyasında. Ama bu rahatlamışlık yüzeyde kalırdı. Ben Zehra'yı o devirde tanıdığım kızlardan birkaçıyla özdeşleştirdim. Zehra'nın tiyatrocu olmasının getirdiği, kişiliğinin her şeye hazır olma durumu var ama iyi aile kızı oluşu nedeniyle bir çekingenlik, kendini sürekli denetleme derdi de var. Ben üslubumu daha yuvarlaklaştırdım ama yıllardır kişi adından, yer ve zamandan yoksun olan hikayelerimin karşısında beş peşedeki bölümüm alabildiğine somuttur. Beş peşe için bir niteleme yapmak şart değil bence. Yani Madame Bovary bir aşk romanı mıdır yoksa toplumsal bir roman mı? Patrice Highsmith'in polisiyeleri gerçekten polisiye romanlar mıdır yoksa kişilik incelemeleri mi? Ama bir tanımlama şartsa, cildinden yola çıkarak beş beşe bir mor romandır diyebilirim. Elif Şafak. Edebiyatı kişisel bir yaratım süreci olarak yaşamaya çok alışığız. Bu kez ilk defa ben vurgusuyla değil de biz olarak da bir şeyler yapabilir miyiz? Onu gördüm. Hem farklılığın hem bir çoğulluğun olması beni cezbetti. O sırada İstanbul'daki ortamın dışında yaşıyordum ve İstanbul'dan koptuğumu zannediyordum. Fakat metni aldığımda o kadar etkilendim ki, özellikle giriş. Zaten ben bu damarı biliyorum dedim. Ayrıca çıta çok yüksekti. Çıta öyle yüksek olunca, bence her yazar da aynı yükseklikte yazabilirdi. Metni ele aldığımda, kimsenin benim gibi yazmasını tabii beklemiyordum. Ama kadın karakterin giderek edilgenleştirilmiş olduğunu gördüm. Öyle bir noktada bırakılmıştı ki, düğüm oydu, bir şekilde etrafındaki farklı erkek karakterleri arasında bir seçim yapması gerekiyordu. Ama hangi tarafı seçerse seçsin, bu onu sonuçta yine de edilgenleştiren bir şey. Açıkçası biraz silik, sindirilmiş bir kadın karakter buldum karşımda. Ben bundan hoşnut olmadım. Bir kadın romancı olarak yırtmak istedim bu edilgenlik perdesini ve iki şey yapmaya çalıştım. Birincisi, üslup itibariyle, ikincisi içerik itibariyle feminist bir çıkış var. Çok bilinçli yaptığım bir tercih bu. Murathan Mungan, başladığı noktada, ki çok sevdim onun başlangıcını, görece serbestti, istediği yere akıtabilirdi. Faruk Ulay da yeni karakterler ekleyebilir veya karakterleri derinleştirebilirdi. Üçüncü sıradaysanız ne yeni karakterler ekleyebilirsiniz ne de tamamen sıfırdan türetilmiş katmanlar. Hikayeyi üçüncü sırada devralınca doğrudan kurguya dair bir düğüm atılması gerektiğini hissettim ve Bülent Erkmen'in de tespit ettiği gibi biraz da bozmak istedim kurulu taşları. Bir yüzeyden akan hikaye vardı, bir de ilk bakışta belki de o kadar net görülmeyen damar damar alt akıntılar. Bu alt akıntılar üzerinde durdum daha çok. Bir hadise kurgulamaktan ziyade bilinç akışına ağırlık verdim. Zehra'ya ben iki şey kattığıma inanıyorum. Birincisi ona öfke kattım, ikincisi bir geçmiş verdim. Babasıyla annesiyle ilişkilerini sorguladım ama kendi içine bakmasını da sağladım. Bir sonraki adımda hangi erkekle birlikte olacağını sorgulaması yerine biraz ben kimim, nasıl bir insanım, hayatımda kimi hatalar var ve bu hatalar nasıl bir süreklilik arz ediyor gibi belki o dönemde benim de kendi kendime sorduğum sorular sordurdum. Kendi içsel yolculuğumla da denk düştü Zehra'nın sorduğu sorular. Onun için çok keyif aldım. Edebiyatın güzel yanlarından biri de bu. Zehra üzerine yoğunlaşırken eminim kendimi de yazmışımdır. Üsluba gelince tek başıma yazarken de tek bir üslubum olmadı hiçbir zaman. Bu projede de üslubu hikayenin belirlediğini düşünüyorum. Beş beşenin türleri kesip geçen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zaten romanlara atfedilen kategoriler oldum olası sorunludur. İyi bir roman türler arası, türler ötesi konumlar kendini. Kolay kolay sığmaz tek bir çerçeveye. Celil Oker. Murat Anmungan son birkaç yıldır patlayan, çatlayan polisiye edebiyatımıza bir de polisiye yazan roman kahramanı gerekir diye düşünmüş galiba dedim kendi kendime. Hakkında yazdığım roman kişilerine sempati ya da antipati duyan birisi değilim. Kendi yazdıklarımda zaten herkesle müthiş mesafeli olmak zorundayım. Dolayısıyla bu kitabın kahramanları içinde öyle çok fazla sempati ya da antipati duygularıyla hareket ettiğim olmadı. Kitaba katılan yazarlardan istenen en önemli şeylerden biri, şimdiye kadar oluşturdukları yazarlık yaklaşımlarını sürdürmeleri, fırsat bu fırsat diyerek deneysel bir takım arayışlara girmemeleriydi. Buna hepimiz uyduk sanıyorum. Rıdvan'ın polisiye yazarlığıyla ilgili duruma, polisiye romanlarda sıklıkla rastladığımız bir teknikle katkıda bulunmak istedim. Romanda bir kahramanınız polisiye roman yazarı, romanın beş yazarından biri de öyle. Başka ne olabilirdi ki gerçekten? Polisiye roman kendi sınırları içinde yeterince değerlidir bana göre. O yüzden beş beşede de romancılığı romancılara bıraktım. Benim anladığım anlamda bir polisiye yapı yok beş beşede. Daha çok insani durumlara açılımlar yapan bir merak söz konusu. Ben polisiyeyi öyle görmüyorum ama o merak bir takım insani durumların hem gelişmesine hem de kendisine bakmamızı sağlayan bir meraktı. Üslup konusunda temelde pek fark olmadı. Beni başka bir üsluba zorlamadı. Beş beşe bir roman, çoğunlukla bir roman, yalnızca bir romandır. Pınar Kür. Çok kolay değildi bitirmek. Ben de bu işe bir oyun olarak girdim. Hatta Bülent Bey teklif ettiğinde yıllardır bitiremediğim kitabımı bitirme aşamasındaydım ve önce hayır dedim. Fakat sonra dayanamadım. Okumak istedim ve daha Murat'ın yazdığı bölümde aynı oyun fikrini görünce kabul ettim. Projeye oyun olarak yaklaştığım gibi metni de bir oyun teorisi üzerine kurdum. Zaten Murat'ın metninden bir seksek oyunu çıkmıştı. O seksek oyunundan hareketle tiyatro oyunu, satranç oyunu vesaire üzerine gittim. Murat'ın ilk bölümde karmaşık ama imkanlı bir hikaye kurmuş. Bir de esrar atmış ortaya. Zehra'nın annesi öldürüldü mü, intihar mı etti? Öldürüldüyse kim öldürdü? Sonraki bölümlerde her yazar öyküyü başka bir yöne çekmiş, esrarı çözmeye değil daha da karmaşıklaştırmaya özen göstermiş. Olayı toparlamak, anlamlı bir hale getirmek bana düştü. Bu durumda daha önce ihmal edilmiş olan anne, ki düğüm ondaydı ve baba, ki düğümü ancak o çözebilirdi, üzerinde yoğunlaştım. Her bölümde başka bir Zehra çıkmıştı önüme. Onu da deliliğin sınırlarında gezinirken mantıklı düşünmeye çalışan bir kişilik olarak ele aldım. Sonuçta Murat'ın kurduğu esrara üçüncü bir çözüm önerdim. Her yazarın kendi üslubunu muhafaza etmesi bu oyunun kurallarından biriydi. Onun için kendim gibi yazdım. Ama olayları toparlamanın zorluğu üslup kaygılarının önüne geçti. Ben Zehra'nın dengesiz olduğu üzerine çok gittim. Murat Han çok güzel olduğu üzerine kurmuş. Güzelliğe rağmen çaresiz biri olarak gördüm ben. Annemin hikayesini bilmeden kendi yolumu nasıl çizebilirim diye bir lafı var Zehra'nın. Sonuçta kendi hikayesini bulmaya yöneldi. Romanın tanımı, tek bir yazarın bilincinde yarattığı dünyanın aktarılmasıdır. Bu denemenin amacı ise, acaba farklı bilinçler bir araya gelip bir bütün oluşturabilirler mi sorusuna yanıt vermek. Sonuçta bana göre, romanın tek bir bilinçten çıktığında daha iyi olacağı ortaya konmuş oldu. Biz bu denemede başarısız olduk demeyeyim, başka bir şey ispatladık. Tek bir kişinin bilincinden çıkan romanın daha güçlü olduğunu. Dikkat ederseniz her yazar kendi bilincini empoze etmeye çalışmış zaten. Daha önce yazılanların üstüne gitmiş ve kendi asıl derdini anlatma çabasına girmiş. Okura şimdiye kadar yapılmamış bir deneyimin heyecanını ve eğlencesini yansıttık. Evet, bir oyuncu bu. Ama bir anlamı olduğu ölçüde değerlenecekti. Ben her yazdığım metinde kendimce oyunlar oynarım zaten. Ama gizli oyunlardır bunlar ve okura ne ölçüde yansıdığını bilemem. Buradaki oyunsa çok açık seçik ortaya kondu. Dünya edebiyatının büyük romanları herhangi bir kategoriye sığmaz. Kafka'nın Şatosu'na, polisiye, Tolstoy'un Anna Karenina'sına aşk romanı mı diyeceğiz? Roman romandır. Beş beşenin romanı olup olmadığına okurlar karar verecek.